Ayrım 17. Sayfa 170. L. Aydın. Aydın Mutasarrıf Vekili Hüseyin Naci imzasıyla derneğin Sivas'taki genel merkezine gönderilen 9 Şubat 1920 tarihli yazıda 18 Ocak 1920 tarihli bir numaralı yazıları gereğince il merkezi ve bağlı yerlerde dernek şubelerinin kurulması için gereken tebliğin yapıldığı saygıyla bildirilmektedir. Çaka, sayfa 55. Ancak Aydın merkez ve bağlı yerlerde şubelerin kurulduğuna ilişkin bilgi yoktur. 27 Mayıs 1919'da Yunanlıların işgaline uğrayan Aydın şehir merkezi 30 Haziran 1919'da Kuvayi Milliye tarafından kurtarıldı ise de 4 Temmuz 1919'da yeniden işgale uğramış ve bu işgal 7 Eylül 1922'ye kadar sürmüştür. Bu tarihte Aydın ile Muğla arasında Yunan ve İtalyan işgal bölgeleri arasında bir şerit işgal dışındaydı. M. Balıkesir. Balıkesir'de yayımlanan İzmir'e Doğru gazetesinin haberlerine göre dernek bu il merkezinde de kurulmuş ve bazı çalışmalarda bulunmuştur. Gazetenin 14 Ocak 1920 günlü sayısında merkezi Sivas olmak üzere Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti'nin kurulduğunu, amaçlarını bütün iller ve sancaklarda şubelerinin kurulmakta olduğunu haber vermektedir. Yazının devamında verilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir Kuzey Mıntıkası Kumandanı Miralay Kazım Bey'e gönderdiği program, Kazım Bey tarafından Kız Öğretmen Okulu Müdüresi Makbule Hanım'a havale edilmiş ve derhal derneğin kurularak çalışmaya başlaması hususu rica edilmiştir. Gazete, gayret ve fedakarlığı inkar edilemez Makbule Hanımefendi'nin bu mühim ve esaslı teşkilatı vücuda getirmeye gayret edecekleri kanısındadır. Balıkesirli hanımefendilerin de el birliği ile yardımcı olacakları umudundadır. İzmir'e Doğru, sayı 18, 14-1-1920, sayfa 1, Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti. Gazetenin bir hafta sonraki sayısında Makbule Hanım'ın imzasıyla yayımlanan çağrıda, Balıkesir eşraf ve asker ailelerinin önümüzdeki cuma günü Alaturka saat 8'de Sultani Mektebi'nde toplantı yapılacağından lütfen teşrif etmeleri rica edilmektedir. İzmir'e Doğru, sayı 20, 21-1-1920. Gazete, cemiyetin ilk toplantısını yaptığını, kaleme alınan tüzüğü incelediğini ve tartışarak kabul ettiğini bildirmektedir. Dernek başkanlığına Kız Öğretmen Okulu Müdüresi Makbule Hanım seçilmiştir. Toplantıya katılan kadınlar 16 kişilik bir yönetim kurulu da oluşturmuşlar ve böylece çalışmaya başlanmıştır. İzmir'e Doğru bu haberi şu takdir cümleleriyle bitiriyor. Türk kadınlığının milli ve vatani meselelere karşı beslediği bağlılık ve ilgiyi ispat eden bu hayırlı teşebbüsten dolayı Balıkesirli hanımefendilerle Başkan Makbule hanımefendiyi tebrik eder, vatanseverliklerin de başarılı olmalarını temenni eyleriz. İzmir'e Doğru, sayı 23-29-1-1920, sayfa 1, mühim bir içtima. 19 Aralık 1919'da Balıkesir Hareketi Milliye Reddi İlhak Heyetine başvuran kadınlar, kış hediyesi olarak çorap ve benzeri levazımatı vermek istediklerini bildirmişler. Heyet bu başvuru üzerine Hacı Kamile Hanım'ı ve başka uygun hanımları seçerek bu işle görevlendirmiştir. Ahmet Aydın Bolak, Balıkesir'de Kuvayi Milliye Çalışmaları, Milli Mücadele'de Balıkesir, sayfa 62 ve 95'ten, Zeki Çelik, sayfa 145. İzmir'e Doğru'nun haberinden 3 hafta sonra aynı gazetede Soma Cephesi ve Mıntıka Kumandanı Kemal imzasıyla yayımlanan bir teşekkür yazısı, Balıkesirli kadınların cephe için eşya toplamada büyük bir çalışma yaptıklarını göstermektedir. Balıkesir hanımefendilerine açık mektup başlığı ve muhterem anneler ve hemşireler hitabıyla başlayan teşekkür yazısında Yunanlıların delikanlıları öldürdükleri, genç kız ve anaların ırz ve namusuna saldırdığı, yaşlıları hizmetkar yaptığı, camileri kapattığı, Müslümanlık ruhunun idamını ilan ederek girdiği yerleri süpürmeye koyuldu. Buna karşılık hür ve efendi olarak yaşamaya alışmış milletin erkeklerini silahla büyük bir şevk ve azimle cepheye gönderdiği anlatılarak şöyle deniyor. Bu sefer de sıcak odalarınızda kışın yağmur, kar tipileriyle dağların titretici rüzgarlarına göğüs gererek dini, vatani ve milli vazifesini yapan kahraman cephe arkadaşlarımı çamaşır, çorap, gömlek, havlu hediye olarak lütuf buyurmak suretiyle hatırlayan sizler, öteden beri beslemiş olduğum hürmet ve tazimlerimizi tazelediniz. Hediyelerinizi arkadaşlarıma dağıttırdım. Hanımefendilerin bizi hatırdan çıkarmamış olmalarına çok sevindik, dediler. Var olunuz. Fedakarlarımız istiklalimizi el birliği ile çalışıp kurtaracaktır. Mukaddes emel ve hizmet yolunda göstermiş olduğu şu hamiyet ve şefkatten dolayı Balıkesir'in asil ve dindar hanımları sizler ile bu hayır işine önderlik yapmak lütfunda bulunan hanımlar cemiyetine minnettarlık hisleriyle dolu olarak bütün arkadaşlarım namına teşekkürlerimi takdim ve başarıların devamını temenni ederim efendim. İzmir'e doğru sayı 33, 22-2-1920. Bu derneğin Balıkesir'in Yunanlılar tarafından işgal edildiği 30 Haziran 1920 tarihine kadar yani ancak 5 ay çalışabilmiş olması gerekir. Sivas'tan illere ve mutasarrıflıklara gönderilen yazıların bir kısmına hemen yanıt verildiği ve derneğin bir şubesinin açıldığı, gerek mülki yöneticiler gerekse şube yöneticileri tarafından bildirildiği halde yanıt alınamayan yerlerin olduğu da görülüyor. Örneğin Pınarhisar dışında Trakya'dan, Ankara, Erzurum, Bitlis, Diyarbakır, Van, Antalya, Samsun, Trabzon, Sinop gibi merkezlerden gelen bir yanıt belirlenememiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın 14 Ocak 1920 tarihiyle Denizli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı'na gönderdiği Denizli'de derneğin bir şubesinin açılmasını isteyen yazı üzerine Ahmet Akif Tütenk, Milli Mücadele'de Denizli, sayfa 75'ten Atatürk'ün Bütün Eserleri, cilt 6, sayfa 143. Ne gibi bir işlem yapıldığı da bilinmemektedir. Ancak dernek merkezinin her yanda örgütlenme konusunda ısrarlı olduğu, o tarihte Sivas'ta bulunduğu anlaşılan Bitlis ve Diyarbakır valilerine yazdığı 27 Şubat 1920 tarihli bir yazıdan anlaşılıyor. Başkan ve yazman imzalarıyla bu iki valiye dernek tüzüğünün birer örneği iletilerek zavallı memleketimizin haksız işgallerden, öteden beri yapılan zulüm ve facialardan kurtulması için çalışmaktan ibaret amacı vurgulanmakta, bu iki ilde de tüzük gereği birer müstakil şubeler kurulmasına ön ayak olmaları istenmektedir. Baykal, sayfa 67. Afet İnan, Aydın Mutasarrıfı Hasan Naci imzasını taşıyan 18-12-1919 tarihli yazıya göre, merkez ve diğer yerlerde cemiyetin şubelerinin kurulması için bildirim yapıldığını Sivas'a bildirildiğini yazıyor. Afet İnan, Büyük Zaferin, nokta nokta, sayfa 201. 5. Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti. Kurtuluş Savaşı yıllarında bölge komutanlığı yapmış olan Nurettin Peker'in verdiği bilgiye göre sosyal konularda birçok başarılar sağlayan Kastamonu kadınları, Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde çalışan erkekleri seyretme yoluna gitmemişler, kendileri de bu derneğe girmişlerdir. Başlangıçta konserler vermişler, propagandalar yapmışlar, seslerini duyuracak kadar çoğalınca Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Şubesi'ni kurarak daha büyük başarılar gösterip diğer illere de örnek olmuşlardır. Kastamonu o yıllarda öğretmen ve gençlik örgütlenmesi açısından da oldukça hareketlidir. Derneğin kuruluş tarihi kesin olarak belli olmamakla birlikte 28 Eylül 1919 tarihli açık söz derneğin kuruluşunu haber vermektedir. Mustafa Eski, Kastamonu'da ilk kadın mitinginin, nokta nokta, sayfa 36. Mustafa Eski derneğin 19 Ekim 1919 tarihinden önce kurulduğu veya en azından çekirdeğinin oluştuğu kanısındadır. Mustafa Eski Kastamonu basında Milli Mücadele'nin Yankıları, sayfa 9. Kastamonu valisi Cemal Bey, İffetli Hanımefendi hitabıyla muhtemelen Sivas'taki genel merkeze gönderdiği 1 Şubat 1920 tarihli yazıda, 18 Ocak 1920 tarihli yazıyı aldıklarını, bu yazı üzerine Kastamonu'da hamiyetli hanımlardan bir Müdafaa-i Vatan Kadınlar Cemiyeti kurulduğunu, bunun düzenli biçimde toplandığını ve faalane çalışmakta olduğunu bildirmektedir. Baykal, sayfa 48. Bu yazışmadan Kastamonu Şubesi'nin 18 Ocak 1 Şubat tarihleri arasındaki 13 gün gibi kısa bir süre içinde kurulduğu anlaşılmaktadır. Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti'nin kurucu ve yöneticileri müdafaa-i hukukçuların eşleridir. Başkan Mevlevi Şeyhi Amil Çelebi'nin eşi, adı belirtilmiyor. İkinci başkan Polis Müdürü Halil Bey'in eşi Zekiye. Genel Yazman Sağlık Müdürü Doktor Ferruh Niyazi Bey'in eşi Saima Hanımlardır. Sayman ve yazman ise Reji Müdürü Ömer Bey'in kızı Nehire Hanım'dır. Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi ise Defterdar Ferit Bey'in eşi Kamuran, İzbeli oğlu eşi Hafız Selma, Marif Müdürü Talat Bey'in eşi Bedriye Hanım, Müdafaa Hukuk Reisi Ziyaettin Efendi'nin eşi Hafız Nebiye Hanımlardır. Bunlardan özürlü olanların yerini Havali Kumandanı Osman Bey'in ve Tahir Çelebi'nin eşi İsmet Hanımları almıştır. Sosyal durum ve şahsi yeteneklerine göre birbirlerini çeşitli işlerde görevlendirmişlerdir. Açık sözcü hüsnü ilk kuruluş günlerine ait yönetim kurulu üyelerinin adlarını verirken Osman Bey'in eşini ilk sıraya yazmaktadır. Bunu şu adlar izliyor. Ziyaettin Efendi'nin eşi İzbelizade Hafız Hanım Efendi, Talat Bey'in eşi Ferruh Niyazi Bey'in eşi Halil Bey'in eşi, Tahir Çelebi Efendi'nin eşi, Ömer Bey'in eşi. Hiçbirinin adı belirtilmemiştir. Açık Sözcü Hüsnü, İstiklal Savaşı'nda Kastamonu, sayfa 64. Dernek propagandalarını çabucak genişletmiş, bunu en ufak evlere kadar sokarak milli davanın önemini anlatmıştır. Konferanslar, müsamereler vermiş, sergiler açmıştır. Askere gidecekleri heveslendirmiştir. Cephedekilere yardımlar toplamıştır. Mitingler yaparak dünya kraliçelerine, cumhurbaşkanlarının eşlerine protesto telgrafları yazmıştır. Şehit ailelerini ve asker çocuklarını korumuştur. Sünnet düğünleri yaparak halkın ulusal geleneklerini ayakta tutmuştur. Peker'e göre bu derneğin üyeleri savaşlara katılan ve cephane taşıyan köylü kadınlardan geri kalmamıştır. Peker kitabını yazdığı tarihle de, basılması 1955, bir karşılaştırma yaparak o günkü Kastamonu kadını bugünkü kadınlardan daha çalışkandı ve atılgandı diye yazıyor. Nurettin Peker, İstiklal Savaşı, Resim ve Vesikalarla İnebolu, Kastamonu ve Havalisi Deniz ve Kara Harekatı, sayfa 103. Bu çalışkanlığın ve atılganlığın nedeni kuşku yok ki vatanın bağımsızlığı konusunda duyulan heyecandır. İkinci Meşrutiyet'in 1908'de ilan edildiği tarih olan 23 Temmuz Milli Bayramı nedeniyle dernek, Gençler Kulübü'nde sünnet edilecek çocuklara giydirmek üzere 80 entari ve bir o kadar da takki hediye edilmesine karar vermiştir. Açık Söz bu şefkat ve iyiliği saygı ve memnuniyetle anmakta, bunun bir başlangıç olduğunu, yakında vatan uğrunda ve din ve devletin yükseltilmesi için yapacakları bağışlarla herhalde Müslüman ve Türk ana ve hemşireleri olduklarını göstereceklerini olan umudunu dile getirmektedir. Açık Söz, sayı 69, 8-7-1920, sayfa 2, Hanımlarımızın Şefkati. Açık Sözcü Hüsnü, Kastamonu kadınlarının çok büyük çalışkanlıkla ve fedakarlıklarla Türk kadınlarına yakışır soyluluklar gösterdiğini bildirerek buna 3 örnek veriyor. Birincisi, lisede müsamere veren kadınlar vatanın düşmüş olduğu durumu iyice tasvir etmişler. Bu sırada çok derin bir duyguya kapılan kadınlardan bazıları boyunlarındaki altın saatleri ve küpelerini Hilal-i Ahmer'e bağışlamışlardır. İkincisi, bayramda Riyazül Benat Mektebi'nde bir daha eşi görülemeyecek büyük bir sergi yapılmıştır. Bu büyük evin her odası eşya ile dolmuştur. Gösterilen eşya arasında iki yırtık gömleğin gösteriliş nedeni sorulunca, bunların maddi kıymeti değil, manevi kıymeti çok büyüktür yanıtı alınmıştır. Geçen gün dünyada hiçbir şeye sahip olmayan yaşlı bir kadın sergiyi ziyarete geldi. Baktı, baktı, koştu, bu iki gömleği getirdi. Biz biliyoruz ki bu biçarenin başka verecek hiçbir şeyi yoktur. Üçüncü örnekte Muhittin Paşa'ya verilen bir dilekçedir. Bunda Tosya'nın İlyas Bey mahallesinden Kara Mehmetoğlu Mustafa kızı Latife askere alınmasını istemektedir. Açık Sözcü Hüsnü, İstiklal Harbi'nde Kastamonu, sayfa 131. Bu dilekçeye kitabın 8. bölümünde yer verilecektir. 6. Kastamonu Hanımları Çalıştırma Derneği. Mustafa Eski'de derneğin adı Kadınları Çalıştırma Derneği olarak geçmektedir. Kadınlara biçki, nakış, dantel, oya ve örgü gibi el sanatlarını öğretmek için kurulmuştur. Kuruluş haberi Açık Söz'ün 2 Mayıs 1920 tarihli sayısında yer almaktadır. Mustafa Eski, Kastamonu basınında, nokta nokta, sayfa 14. Bu derneğin varlığına biçki ve dikiş yurdu sergisi nedeniyle de rastlıyoruz. Habere göre İstanbul Türk Kadınları Biçki ve Dikiş Yurdu mezunu ve 2 yıl önce Kastamonu, bugün ise Samsun Rejim Başmüdürü olan bir memurun kızı olan Nehire Hanım tarafından 2 yıl önce sessiz sedasız açılmıştır. Kastamonu Hanımları Çalıştırma Derneği Biçki ve Dikiş Yurdu'nun 2. yılı nedeniyle bir sergi açılmıştır. Yurdun 40 öğrencisi vardır ve bu yıl 10 kıza diploma vermektedir. Yazıda özellikle ve güçlü olarak vurgulanan Türk kızlarının biçki ve dikişte gösterdikleri olağanüstü yetenektir. Onların yaptıkları işler daha önce başkalarına, gayrimüslimler kastediliyor, ısmarlandığı için şimdi artık giysi paraları Türk düşmanlarının da eline geçmeyecektir. Böylece Nehire Hanım milli bir görev de yapmış olmaktadır. Açık Söz, sayı 288, 20-9-1921, sayfa 1, Hayırlı Bir Kadın Müessesesi, Mustafa Eski, Kastamonu basında, nokta nokta, sayfa 14. 7. Asker Kardeşlerimize Muavenet Cemiyeti. Bolu'da yayımlanan Dertli Gazetesi'nde Çaycuma ilçesinde kadınlar tarafından kurulan Asker Kardeşlerimize Muavenet Cemiyeti ve onun 1-2 gün içinde topladığı 150 kat çamaşırı Bolu'ya sevk ettiği haberi yer almıştır. Dertli, 20-9-1920, Ali Sarık Oyuncu, Milli Mücadele'de Zonguldak ve Havalisi, sayfa 314. 8. Yozgat'ta kurulan dernek. Sakarya Savaşı sırasında yaralıların Ankara hastanelerine sığmayıp bir kısmının Yozgat'a götürüldüğü, evlere yerleştirildiği, ziyaret edilerek kendilerine tütün ve lokum gibi hediyeler verildiği haberinin yanında, hanımlar tarafından da hemen bir cemiyet teşkil olunarak 100 lira toplanmıştır bilgisi yer almaktadır. Hakimiyeti Milliye, sayı 286, 8-9-1921, sayfa 2. Bu cemiyet sözcüğünden geçici bir topluluk veya komite anlamını çıkarmak da mümkündür. 9. Antalya Toplumsal Yardım Cemiyeti. Hakimiyet-i Milliye Antalya'da bir muavenet-i içtimaiye cemiyeti kurulduğunu haber vermektedir. İşsiz, kimsesiz, fakir kadınlarla çocuklara iş bulmak, onları sefaletten kurtarmak gibi insani ve ulvi bir maksatla Antalya'da teşekkül eden muavenet-i içtimaiye cemiyeti hayriyesi çalışmaya başlamıştır. Anadolu'nun birçok yerlerinde tesis etmekte olduklarını büyük bir memnuniyetle kaydetmekte olduğumuz bu nevi cemiyetlere hayırlı başarılar temenni ederiz. Haberde Antalya'da bu dernek yararına 23 Temmuz 1921 günü büyük bir kayık yarışı yapılacağı da belirtilmektedir. Hakimiyeti Milliye, sayı 235, 14-7-1921. Başka bir habere göre Antalya kadınları büyük bir çalışma göstererek sağlık malzemeleri hazırlamaktadırlar. Birçok ticarethane bağışta bulunmuştur. Hastanelerde tutulanlar da cepheye sevklerini istemeye başlamışlar ve biriktirdikleri parayı Hilal-i Ahmer'e hediye etmişlerdir. Hakimiyeti Milliye, sayı 255, 5-8-1921, sayfa 2. Hanımlarımız nasıl çalışabilir başlığıyla Hakimiyeti Milliye'de yayımlanan bir haber de Antalya ile ilgilidir. Habere göre Akseki kazası kaymakamı Sadi Bey'in eşi ve kaza Hilal-i Ahmer Hanımlar Cemiyeti Başkanı Hanım, birçok ay mütemadiyen ilçe köylerini dolaşarak Hilal-i Ahmer yararına yardım toplamış, yardımsever halkın bağışlamış olduğu bir Osmanlı altınıyla 6 takım altını, 422 sim kuruşla 17.597,5 kuruş olan parayı ve 76,5 arşın bezle, miktarı okunamıyor, parça eşya ve giyeceği bizzat Antalya'ya getirerek Hilal-i Ahmer Cemiyeti Merkezi'ne teslim etmiştir. Hakimiyeti Milliye, sayı 249, 29.7.1921, sayfa 2. 10. Diğer Kadın Örgütleri. Açık Söz'ün 14-3-1920 tarihli bir haberini kaynak gösteren Mustafa Eski, Kastamonu'da kadınlara nota, ut ve keman öğretmek amacıyla 1921 yılında Saime Hanım tarafından kurulan Hanımları Musiki Dershanesi adlı bir özel kuruluş bulunduğunu kaydetmektedir. Mustafa Eski, Kastamonu basınında nokta nokta sayfa 14. Milli Mücadele basınını kataloglayan bir çalışmaya göre, Çerkes Kadınları Tercüme Cemiyeti, soru işareti adlı bir derneğin yayın organı olan Türkçe ve Çerkezce yayımlanmış Diyana dergisinin 1920 yılına ait tek bir sayısı Hakkı Tarık Uz Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Zekai Güner, Orhan Kabataş, Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını, sayfa 328. Mustafa Kemal'in Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne gönderdiği 19-20 Mart 1919 tarihli bir yazıda, Batum'da muhtemelen bir kadın kuruluşu olan Müslüman Hayır Cemiyeti adlı bir örgütün varlığından söz edilerek bu cemiyetin Bolşevik kulübü ile birlikte çalıştığı bildirilmektedir. Atatürk'ün Bütün Eserleri, cilt 7, sayfa 159. İstiklal Gazetesi'nin bir haberinden 1919'da Türkiye'de bir Kürt kadınlar cemiyetinin bulunduğunu öğreniyoruz. Habere göre Paris'te bulunan Şerif Paşa'nın eşi Prenses Leyla Hanım, Kürt Kadınlar Cemiyeti'nin başkanlığını kabul etmiştir. Cemiyet Leyla Hanım'a bir telgraf çekerek emek ve çabalarından dolayı teşekkürlerini bildirmiştir. İstiklal, sayı 195, 9-7-1919, sayfa